Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bu sponsorlu yayınımızda bu hafta konuğumuz HSBC Portföy. HSBC Portföy yatırımlardan sorumlu Grup Başkanı Ali Toydemir bizimle beraber ve baş ekonomist İbrahim Aksoy bize konuk oluyor bu programımızda. Hoş geldiniz Ali Bey, İbrahim Bey.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Şimdi sevgili izleyicilerimiz, önce biraz yurt dışı piyasalardan bahsetmek istiyorum ve konuklarıma sorularımı yönlendirmek istiyorum. Çünkü bayağı yoğun bir veri akışının olduğu haftaları yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın üretici enflasyonu geldi ve aynen tüketici enflasyonunda olduğu gibi düşüş var. %7,3'ten %6,2'ye geriledi Amerika'nın enflasyonu. Aslında Fed attığı faiz arttırma kararlarıyla, politikasıyla beraber buradaki düşüşü sağlıyor. Bir zamandır bunu görüyoruz. Ancak öte taraftan bir de geçtiğimiz Salı günü Amerika'nın perakende satışlarını, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim verilerini aldık. Bunlarda da daralmalar görüyoruz. Beklentilerin üzerinde düşüşler görüyoruz aylık bazda baktığımızda. Örneğin perakende satışlar aylık %1,1 azaldı, 0,71 azalma beklenirken kapasite kullanım oranı da %78,8 gerçekleşti. Burada ekonomistlerin beklentisi %79,6 olması yönündeydi. Şimdi burada bir hani hep konuştuğumuz resesyon buraya doğru gidiyor mu Amerika? Fed'in yetkilileri de açıklamalar yapıyorlar. Faizin %5'in üzerinde bir süre en azından kalması gerektiğine dair. Bunların etkileri nasıl olur? Bu gelen verileri nasıl yorumlarız acaba İbrahim Bey? Önce size sormak isterim.
Aslında tüfe enflasyonu ve üretici fiyatları enflasyonunun düşmesi piyasalar açısından olumlu. Çünkü hani daha çok ABD Merkez Bankası'nın faiz artış adımlarını yavaşlatmasını destekliyor. Şimdi piyasa beklentisi zaten 1 Şubat'taki toplantı ABD Merkez Bankası'nın faizi 25 bas puan artırması yönünde. Bir önceki adım 50 bas puandı ve Fed fonları vadeli kontratları piyasasının da bunu fiyatladığını görüyoruz artık. Genel olarak ekonomist beklentileri de bu yönde. Aslında Fed yetkililerinin açıklaması da faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini işaret ediyor. Burada tabii önemli bir farklılık var halen Fed ile piyasa arasında. O da Fed yetkilileri ortalamada faizi yıl sonunda %5,1 beklerken piyasa faiz %4,8'e ulaştıktan sonra Mayıs-Haziran'da faizin yılı %4,4 civarında bitireceğini fiyatlıyor. Yani diğer bir ifadeyle yılın ikinci yarısında faiz indirimi fiyatlıyor. Orada Fed'le önemli bir ayrışma var ama aslında bu verilerin zayıf gelmesi yani enflasyon tarafında bir anlamda Fed açısından kaygıları giderebilir. Fakat başka kaygıların ortaya çıktığını görüyoruz bu defa da. Şimdi sanayi üretim, perakende satışlar çok zayıf geldi son ABD verilerine göre. Ama diğer yandan üretici fiyatlarının bir önceki aya göre gerilediğini gördük. Ve üretici fiyatları enflasyonundaki 12 aylık enflasyondaki düşün piyasanın beklediğinin ötesinde olduğunu gördük. Bu defa acaba ekonomi bir resesyona doğru gidiyor mu kaygıların arttığını görüyoruz. Yani o yüzden zaten hani bu üretici fiyatları enflasyonunun risk alma iştahında bir miktar düşüşe neden olduğunu gördük ABD tarafında, ABD hisse senedi piyasaları tarafında. Tabii risk iştahını artıracak başka gelişmeler de var. Çin'in yeniden açılması örneğin küresel ekonomik aktivitenin beklendiği kadar zayıflamasını engelleyebilir. Fakat toplamda bakıldığında Fed küresel risk alma iştahı açısından ve ABD ekonomisinin performansı, çünkü dünyanın en büyük ekonomisi gayri safi yurt içi hasıla açısından bu anlamda ABD belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer şöyle bir resimle karşılaşırsak bu çok çok olumlu olur. Yani üretici fiyatları enflasyonun ve tüketici fiyatları enflasyonun düşmeye devam ettiğini görürsek ki baz etkileri aslında buna işaret ediyor. Diğer yandan ekonomik aktivite verilerinin Salı günü açıklanan kadar zayıf gelmediğini görürsek bundan sonra, yani enflasyon düşerken ekonomik aktivite verileri çok zayıf seyretmezse eğer, bu aslında yumuşak iniş senaryosunu da destekler ABD ekonomisi için. Piyasalar açısından, yurt dışı piyasalar açısından da en olumlu senaryo bu olabilir gibi görünüyor. Bir şekilde hani FED yavaşlayacak. Eğer ekonomik büyüme verileri daha ılımlı gelirse ben küresel piyasaların FED'in yavaşlamasından olumlu etkilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani faizlerde en kötünün geride kalmasına çok az kaldı fiyatlaması görülebilir diye düşünüyorum. Küresel piyasalarda son dönemde Euro-Dolar paritesinde ons altında pozitif bir hareket gördük. Bunda bu beklentinin de etkisi var. Tabii ki Çin'in açılmasının küresel risk alma iştahını olumlu etkilemesinin de etkisi oldu. Belirttiğim gibi eğer biz enflasyonda bir miktar daha düşüş ve verilerde bir miktar daha, ekonomik büyüme verilerinde bir miktar daha ılımlı bir seyir görürsek toplamda küresel piyasalar açısından olumlu olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Ben bir de Çin tarafını sormak istiyorum aslında. Çünkü orayı da son zamanlarda oldukça yakından takip etmek gerekiyor. Hem Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, hem de oradaki gelişmeler bütün aslında dünya ticaretini etkiliyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Çin'in büyüme verisi açıklandı. 2022 yılı %3 büyüme geldi. Çin hükümetinin tahmininin altında kaldı. Hükümet %5.5 büyürüz biz 2022 yılında demişti. Bir de geçtiğimiz hafta iki farklı kurumdan dünya ülkeleriyle ilgili raporlar aldık, tahminler aldık. Örneğin Morgan Stanley 2023 yılı için Çin'in büyüme oranını yukarı yönlü revize etti. %5.7'ye çıkarttı. Ancak Dünya Bankası'nın ekonomik raporuna baktığımız zaman burada da tam tersi, Çin'in büyümesini aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz. %4.3. Bir diğer taraftan da geçtiğimiz hafta Çin tarafından gelen hem hizmetler hem de sanayi PMI verileri hala 50'nin altında kalmaya devam ediyor. Yani bir türlü 50'nin üzerine atamadı. Şimdi ben Ali Bey'e dönmek istiyorum burada. Çin'in büyümesi, ekonomiye etkileri, piyasalara etkileri, bu veriler ışığında bizim için yorumlar mısınız Ali Bey?
Tabii şöyle bahsedeyim. İki tane ana tema var Çin'i bu sene daha farklı kılan geçen seneye göre. Birincisi sıfır Covid politikasının sona ermesi. Geçen sene çok sert politikalarla birlikte ekonomik aktivitenin de yavaşladığını görmüştük Çin'de. Şimdi bundan vazgeçildi. Yeni politika olarak daha açık bir ekonomi var. Covid karşısında kapanmaların olmadığını görüyoruz. Bu büyük bir destek veriyor aslında. Zaten senenin ilk başındaki getirilerde oluşan piyasa aktivitesinde bunu çok net şekilde görüyoruz. Bu yılın geri kalanında da önemli olacak, devam edecek. Tabii ki böyle bir politikadan bir anda açıldığı zaman da yani hastalık seviyesinde belli bir artış var. Bunun sene içerisinde dengelendiğini ve yavaşladığını gördüğümüzde buradaki sonuçlar daha da olumlu olacaktır. İkinci konu ise Çin Merkez Bankası'nın destekleyici politikaları ya da tüm Çin ekonomi yönetiminin destekleyici politikaları. Geçen seneki kongrelerinden sonra, Komünist Parti kongresinden sonra Çin'in bu alanda neler yapacağını merak ediyorduk. Bize bir yol haritası verdiler ama attıkları adımlardan da tekrar büyümeyi destekleyici adımların geleceğini, ekonomiyi içeride canlandırmaya çalışacaklarını net şekilde görüyoruz. Sanırım kurumların tahminlerinde yukarı çeken faktör bu. Yani yeri de var, kuvveti de var Çin'in bu adımları atacak. Dolayısıyla büyüme o anlamda desteklenecektir. Ama tabii bir takım engeller de var. Çin dış ticarete çok önem veren, global ticarete çok önem veren bir ülke. Dolayısıyla ekonomisi bundan çok etkileniyor. Global bir yavaşlık, biraz önce bahsettiğimiz şekilde ABD'de beklenenden daha yavaş bir ekonomi olursa bu da Çin'in işini zorlaştıracak bir gelişme olur. Belki Dünya Bankası'nın da temkinli olmasının temel sebeplerinden bir tanesi budur. Ancak seneye başlarken çok net şekilde özellikle Asya gelişmekte olan ülkeler borsalarında pozitif ayrışmalar gördük ve belli fiyatlamalar yapıldı. yılın geri kalanında da bunun devam edebileceğini düşünüyoruz.
Evet. Çok çok teşekkürler. Ben bu taraftan bizim tarafa geçmek istiyorum. Bugün Merkez Bankası'nın para piyasası kurulu toplantısı vardı. Bugün 19 Ocak, izleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Perşembe. Siz bu videoyu 20 Ocak Cuma günü seyrediyor olacaksınız. Ben burada İbrahim Bey'le aslında Merkez Bankası'nın kararını ve karar sonrasında yayınlanan metni biraz hani okumasını rica edeceğim. Buradan ne gibi sonuçlar çıkartıyoruz? Bildiğimiz gibi faiz oranı %9'da sabit bıraktı. Metinde açıklananlar nasıl mesajlar veriyorlar bize İbrahim Bey?
Tabii Merkez Bankası faiz kararlarının etkisi aslında piyasa etkisi olarak bir miktar öneminin azaldığını görüyoruz. Daha çok piyasalar son dönemde Merkez Bankası'nın açıkladığı diğer tedbirlere, makro ihtiyat tedbirlere odaklanmış durumda. Bunların etkisinin daha fazla olduğunu görüyoruz ama yine de Merkez Bankası'ndaki açıklamasındaki satır aralarındaki ifadeler bize Merkez Bankası'nın aslında makro ihtiyati adımlar tarafında önümüzdeki dönemde yapacağı yeni şeyler olduğunu gösteriyor. Birincisi Merkez Bankası küresel riskleri işaret ediyor. Ekonomik aktivitedeki küresel riskleri işaret ediyor. Ve Türkiye'de aslında aynı zamanda sanayi üretimindeki son aylarda bir miktar yavaşlama var. Sanayi üretimindeki ivmenin korunması gerektiğini işaret ediyor. Ve bu yüzden de faizin bu seviyelerde tutulduğunu söylüyor bu açıklamada. Şimdi önümüzdeki dönemde faizin düşük seyretmeye devam edeceğini işaret ediyor Merkez Bankası'nın açıklamaları. Çünkü yeni ekonomi modeli kapsamında yatırımları özendirmeye çalışıyor Merkez Bankası, diğer kamuya ait ekonomi kurumları gibi. Bununla beraber liralaşma stratejisinin devam edeceğini söylüyor Merkez Bankası. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar gelebileceğini işaret ediyor. Son olarak döviz mevduatlarının toplam içindeki payının ya da şöyle söyleyeyim aslında Türk lirası mevduatlarının toplam içindeki payının en az %60'a gelmesi için bazı değişiklikler açıklamıştı Merkez Bankası. Belki gelecek dönemlerde bu %60 oranında başarıldıktan sonra daha da yüksek oranlar göreceğiz. Belki %70-80'e doğru bu oran devam edecek. Toplamda bakıldığında liralaşma stratejisinin devam etmesini öngörüyoruz. Bunun dışında bankaların tabii Türk lirası uzun vadeli devlet tahvili alma yükümlülükleri ortaya çıkıyor teminat olarak tutabilmek için. Orada da yeni adımlar gelebileceğini öngörebiliriz önümüzdeki dönemde. Bu tabii döviz mevduatlarının payını azaltmakla ilgili olacaktır gibi görünüyor. Özetle liralaşma stratejisi Merkez Bankası'nın odağında kalmaya devam edecek. Diğer yandan enflasyonda düşüş baz etkilerine bırakılmış görünüyor ana olarak. Aralık ayında kuvvetli bir baz etkisi vardı. O yüzden yıllık tüfe enflasyonu %64'e geriledi. Ocak-Haziran arasında da bu baz etkisinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yani geçen sene Ocak-Haziran arasında aylık enflasyon rakamları çok yüksekti. Bu sene biraz daha normal aylık rakamlar. Enflasyonun belki seçimler öncesinde %40'ın altına düşmesini sağlayacak. O tarafta da Merkez Bankası'nın hani enflasyonda düşüp baz etkisine bıraktığını görüyoruz. Fakat kuru da görece stabil tutmaya çalışıyorlar. Örneğin yılın ilk haftasında Merkez Bankası net döviz rezervlerinin swaplardan arındırılmış olarak 3 milyar dolar civarında düştüğünü gördük. Bu da Merkez Bankası'nın piyasaya döviz arz etmiş olabileceğini işaret ediyor. Yani aslında Merkez Bankası'nın istediği döviz kurunu görece stabil tutarak bu baz etkisinin enflasyona düşüş yönünde tamamen etkide bulunmasını sağlamak. Çünkü döviz kuru yükselirse tekrar enflasyonist baskıların arttığını göreceğiz. Bunu yapabilmek için de önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi tarafında yeni adımlar açıklayacağını düşünüyoruz. Bunları söyleyebilirim.
Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi Ali Bey'e dönmek istiyorum. Son sorumu sormak istiyorum. Tabii ki yatırım fonlarıyla ilgili sorum. Bu gelişmeleri anlattık izleyicilerimize. Peki bu bundan sonrasında, bundan sonraki dönemde en azından seçimlere kadar, çünkü seçimlerden sonrasını en azından Türkiye piyasaları için öngörebilmek oldukça zor gözüküyor. Ali Bey, burada ön plana çıkacak olan varlık sınıfları nedir? İşte altın, Eurobond, hisse senedi, yabancı hisse senedi, bunların ağırlıkları portföylerde nasıl olabilir? Ve yatırım fonları açısından da, hani varlık sınıfı ve yatırım fonları açısından da değerlendirirseniz çok seviniriz.
Tabii yani biraz önce konuştuğumuz bu gelişmeler ışığında mevcut ekonomik ortamın aslında seçimlere kadar devam etmesini hepimiz bekliyoruz. Burada çok aksi bir yorum gelmiyor. Yani bu ortamda özellikle faiz piyasası gelen kararlarla birlikte çok fazla hareket etmiyor. Çok dar bir bant içerisinde hareketler gerçekleşiyor. Dövizde keza benzer bir gidişat var. Biraz önce İbrahim bahsetti. Dolayısıyla burada da çok fazla belki bir seçimlere kadar bir hareket beklememek gerekiyor. Dolayısıyla yine geçen sene de çok gündeme gelen, çokça ön plana çıkan hisse senedi piyasası en çok hareketin, aktivitenin olacağı yer diye düşünüyoruz. Yalnız geçen seneden biraz daha farklı bir gidişat olabilir. Bunun temelinde aslında şirket karlılıkları yatıyor. Biz geçen seneye başlarken şirketlerin kar büyümelerinin kabaca %170 civarında olacağını düşünüyorduk. Burada yani enflasyonist ortam şirketlerin gösterdikleri performans etkiliydi. Bu seneye başlarken 2023 ile ilgili kar büyüme beklentilerimiz daha yatay. Yani çok fazla bir kar büyümesi beklemiyoruz. Ama bu sefer sektörler arasında çok farklılık olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla doğru sektörlerde yatırım yaptığınız zaman yine oldukça iyi hisse senedi getirileri yapılabileceğini düşünüyoruz. Yani genel gidişata baktığımız zaman ekonomik aktivite bir miktar yavaşlasa da gene kuvvetli. Dolayısıyla bazı sektörler yine burada ön plana çıkacaklar. Hangilerinden bahsediyoruz derseniz de havacılık, otomotiv, perakende bizim en beğendiğimiz sektörler. Kar büyümelerinin olmaya devam edeceği sektörler. Belki bir açıdan daha hisse senedi piyasası farklı hareket edecektir geçen seneye göre. Geçen sene özellikle son çeyrekte sürekli yukarı giden sert bir rally piyasası gördük. Bunun çok çok uzun süre devam etmesi zaten çok normal bir hareket değildi. Sene başında bir düzeltme gördük. Çeşitli nedenlerden dolayı olabilir bu. Ama önümüzdeki dönemde buna benzer hareketler yaşayabiliriz. Yani sert bir yukarı rally piyasasından ziyade biraz daha volatilitenin yüksek olacağı ama yine temelde bir değerin çıktığı bir hisse senedi piyasası olacak diye düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla burada seçim yapabilen fonlar yine ön plana çıkacak. Geçen senenin sonunda yaptığımız sohbetlerde de biraz bundan bahsetmiştik. Seçici olmak önemli. Seçim yapabildiğimiz bizim en önemli fonumuz HSA fonu. HSBC Portföy Değişken Fon. Burada beğendiğimiz sektörleri ön plana çıkarıyoruz. HVS'de de yine bu sektörleri çıkarıyoruz, ön plana çıkarıyoruz. Ancak oradaki hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle bunu başka hisse senetleriyle desteklemek zorundayız. Sene sonunda biz bir hisse senedi fonu daha, hisse senedi yoğun fon daha kurduk. Bu bir serbest fon. HKR kodlu, HSBC kırmızı fon. Burada da serbest fon olmasından dolayı beğendiğimiz sektörleri çok kısıtlamalara takılmadan yatırım yapabiliyoruz. Dolayısıyla HKR fonu da önümüzdeki dönemde volatiliteye dayanabilen müşteriler için uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu sene başındaki sert düşüş ve arkasından toparlanma dönemi de aslında fonu test etmek için bizim için uygun bir dönem oldu. Şunu görüyoruz ki doğru seçimler yapıldığı zaman ekstra getiri yaratmak da oldukça mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yine volatilite olursa seçimler ön plana çıkacak. HKR gibi yani kırmızı fon gibi fonlar da bu seçimleri ön plana çıkararak ekstra iyi getiriler yapabilecekler. Portföy dağılımından bahsettiniz. Aslında geçen seneye göre Yurt dışı piyasaların çok daha iyi bir başlangıç yaptığını görüyoruz seneye. Tabii burada en büyük pay global merkez bankalarının faiz arttırım patikalarının sona geliyor olması. Belki bir, belki iki toplantı sonrasında bu artık sonlanacak. Bir demek belki biraz olumlu olur ama artık burada 3 aşağı 5 yukarı nereye geldiğimizi görüyoruz. O da oldukça risk iştahını destekleyici bir unsur. Dolayısıyla yurt dışı varlıklara biz mutlaka portföylerde yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada yine belki HOY fonumuzu ön plana çıkarabiliriz. Tamamen global varlıklara yatırım yapan karşılaştırma ölçütünün %50'si hisse, %50'si SGMK'dan oluşan, faiz içeren varlıklardan oluşan bir fon. Biraz riski dağıtmak adına, Türkiye riskini dağıtmak adına kullanılabilecek bir fon. Coğrafi olarak dünyanın her tarafına yatırım yapıyor bu fon. Asya'da mevcut içerisinde, Avrupa'da, Amerika'da gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler varlık dağılımı da yapıyor. Dolayısıyla risk dağıtmak adına çok kullanışlı bir fon. HOY'a biz portföylerde bir miktar yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Altından bahsettiniz. Altın eğer global bir resesyon teması olacaksa en iyi portföy çeşitlendiricisi olarak ortaya çıkıyor. Ana yatırım aracı değil, ancak bir sigorta gibi portföylerde altın bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çok çok fazla bir alokasyon değil ama yine dediğim gibi bir sigorta olarak altın portföylerde bulunabilir. Burada ağırlık vermek gerekirse biz kendi model portföyümüzde hisse senedinin ağırlığını %30 ile 40 arasında tutuyoruz. Yine 30 ile 40 arasında yurt dışı varlık tutuyoruz. Geri kalanını da TL varlıklara aloke ediyoruz. Burada risk iştahına göre başta hisse senedi olmak üzere ağırlıklarda farklılıklar olabilir. Daha risk seven müşteriler daha yüksek oranda oynaklık içeren varlıkları taşımalarını tavsiye ederiz. Ancak tamamını tek bir varlığa yatırmak muhtemelen böyle bir senede daha riskli bir sonuç verecektir. Riski dağıtıyor olmak, haber akışının yoğun olacağı, özellikle senenin ikinci çeyreğinin sonuna doğru fiyatlamaların çokça değişebileceği, piyasa içerisindeki oyuncuların çokça değişebileceği bir dönemde farklı varlıklara yatırım yapıyor olmak bizce önemli. Bunu da yapan iki tane fonumuz var. HPD ve HBN. Birisi fon sepeti fonu, HBN fon sepeti fonu, HPD'de ikinci değişken fon. Bu demin bahsettiğim ağırlıklarla yönetiliyorlar. Aktif ağırlık değiştiren fonlar. Tek bir varlığın öne çıkmadığı, sürekli rally'nin olmadığı piyasalarda bu şekilde çoklu varlık mantığıyla yönetilen fonlar ön plana çıkacaklardır diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Bir de hani şeyi ekleyelim isterseniz, izleyicilerimiz de bunu soruyorlar hep. Fonlarda COVID zamanında getirilmiş olan vergi muafiyeti 31 Aralık'ta bitiyordu. Bunu tekrar uzattılar değil mi? Haziran mıydı Ali Bey? Haziran sonu.
Evet, Haziran sonuna kadar belli fonlarda stopaj muafiyeti devam ediyor. Oldukça iyi bir avantaj. Fon sepeti fonu bunun örneklerinden bir tanesi diyeyim. Demin bahsettiğim fonlar arasında zaten HSA'nın bir yıl taşındığında muafiyeti var. Zaten hisse senedi yoğun fonların stopaj muafiyeti var ama diğerlerinin de Haziran sonuna kadar stopaj muafiyetleri devam ediyor.
Evet, yani fon sepeti fonunuzdan bahsetmiştiniz. O fonu izleyicilerimiz, yatırımcılarımız 30 Haziran'a kadar aldıklarında ne zaman satarlarsa satsınlar, yani 5 yıl sonra bile satsalar, bundan elde ettikleri kar üzerinden herhangi bir vergi ödemiyorlar. Bunu da bir not olarak iletelim.
Evet. Aynen dediğiniz gibi.
Evet, çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için İbrahim Bey, Ali Bey. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize hoşça kalın.